Ayrım 31.
Kongreyi açış konuşmasında Mustafa Kemal, ülkenin içinde bulunduğu koşulları açıkladıktan sonra buna karşı çözümlerin neler olabileceği üzerinde durur. Anayasayı uygulamayan parlamentoyu toplamaktan kaçınan Osmanlı hükümetine bu ulusal kongrelerin yol göstereceğini vurgular ve bazı tartışmalardan sonra kongre başkanlığına seçilir. Kongrede Erzurum kararları benimsenir, Anadolu ve Rumeli'deki tüm savunma örgütleri resmen tek üst kuruluşta birleştirilir ve böylece vatan birliği düşüncesi ulusal bir örgüte bağlanır. Kongrede manda yönetiminin ne olduğunu tam bilmeyen bir kesim mandacılığı savununca uzun tartışmalar çıktı. Mandacıları yatıştırmak için Amerikan Senatosunca bir mektup yazılarak barış için yardımcı olmaları istendi ama mandacılık önerisi reddedildi. Kongre sonucunda şu kararlar alındı. Türkiye'nin sınırları bölünmez bir bütündür. Osmanlı topraklarının bütünlüğünü, hilafet ve saltanatın güvenliğini sağlamak için ulusal güçlerin etkinliği ve ulusal egemenliğin üstün kılınması zorunludur. Osmanlı ülkesini parçalamak ve üstünde Rum, Ermeni devletleri kurmak girişimleri karşısında hep birlikte savunmaya geçilecektir. Azınlıkların her türlü güvenliği sağlandığından bunlara ayrıcalık tanınamaz. Vatanın bölünmesi için hiçbir öneri benimsenemez. Ancak insancıl koşullar içinde ekonomik yardım alınabilir. Ulusun kendi geleceğini belirleyebilmesi ve İstanbul hükümetinin kontrol edilebilmesi için ulusal meclis toplanmalıdır. Ayrıca ulusal direnmeyi gerçekleştirmek için kurulan savunma dernekleri birleştirilmiş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında toplanmıştır. Dipnot 6. Mahmut Goloğlu, Sivas Kongresi, Ankara 1969, sayfa 77-112. Sivas Kongresi'nde alınan kararları uygulayabilmek için bir temsil heyeti oluşturulmuş ve başına Mustafa Kemal getirilmiştir. Böylece o, kendine çizdiği yolda birkaç adım daha atıyordu. Tüm örgütler birleştirilmiş, ulusal kongre toplanmış ve bir kurul tam yetkiyle seçilerek başkanlığa getirilmişti. Ulusal egemenliğin saltanat ve hilafeti kurtaracağı görüşü ortaya atılarak ulusal devletin kurulması yolunda kamuoyu oluşturulmaya başlanmıştı. Kongrenin başarısı karşısında İstanbul'da hükümet değişti ve Anadolu İstanbul üzerinde egemenlik kurmaya başladı. Ulusal eylemin karşısında olan yöneticilere karşı savaş açıldı ve bunların görevden alınmalarına çalışıldı. Anadolu'dan gelen baskılar üzerine İstanbul hükümeti Sivas Kongresi kararlarını tanıyarak Mustafa Kemal Paşa'ya elçi gönderdi. Böylece padişah ulusal eylemi resmen tanıyor ve bir anlamda da hukuksallığını onamış oluyordu. Bu başarılardan sonra düşmana tam anlamıyla karşı konulabilmesi için halkı gerçekten temsil eden bir ulusal hükümetin kurulması gerekiyordu. Bunu sağlamanın yolu da ulusal meclisin toplanmasından geçiyordu. Padişahın temsilcileriyle Amasya'da yapılan görüşmelerde genel seçimlerin özgür biçimde yapılmasına, toplanacak ulusal meclis tarafından Sivas Kongresi kararlarının tanınmasına, meclisin İstanbul dışında Anadolu'nun işgal edilmeyen bir yerinde toplanmasına karar verildi. Ama daha sonra İstanbul hükümeti meclisin İstanbul'da toplanmasında ısrar etti. Yeni bir sorun yaratmamak için yer konusunda Mustafa Kemal ısrarlı olmadı. Artık onun önderliğinde bir eylem hukuksal varlık kazanmış, tüm Anadolu'da egemen olmuştu. Direniş, bir yandan ülkeyi bütün olarak korumak, diğer yandan da çağın koşullarına ve yeni hukuk düzenine göre bir cumhuriyet yönetimine ulaşmayı başlıca hedef olarak belirlemişti. Mustafa Kemal'in başkanlığındaki temsilciler kurulu Sivas'tan Ankara'ya geçti. Ankara'nın seçilmesinin nedenleri olarak Anadolu'nun işgalsiz ve merkez bölgesinde bulunması, savunma örgütünün güçlü olması ve tren bağlantısı nedeniyle İstanbullu ulaşımın kolay yapılabilmesi sayılabilir. Atatürk Ankara'dan milletvekili seçilmiş ama İstanbul'a gitmeyerek Ankara'dan ulusal örgütlenme işlemini yürütmüştür. Ülkede ulusal bir eylemi destekleyecek kamuoyu oluşurken Ankara'da Mustafa Kemal'in yerleşmesi nedeniyle bir merkez gibi görünmeye başlanmıştır. Doğal bir merkez durumuna gelen Ankara, daha sonraları da bir yasayla Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olacaktır. Atatürk, İstanbul'a giderse tutuklanacağını çok iyi biliyor ve bir işgalin olabileceğini seziyordu. Çok geçmeden yanılmadığını anladı. Çünkü yabancı devletler İstanbul'u işgal ederek son meclisi dağıttılar, bazı milletvekillerini sürdüler ve hapsettiler. Birçok milletvekili ve aydın Malta'ya götürüldü. Böylece ulusal kurtuluşa yönelen girişim bir darbe daha yemiş oluyordu. Ne var ki gerçekçi davranan Mustafa Kemal kısa zamanda durumu toparladı ve dağıtılan meclis yerine Ankara'da yeni bir meclisin toplanacağını ilan etti. İstanbul'dan kaçan milletvekilleri Ankara'ya geldiler ve Mustafa Kemal'in önderliğini benimsediler. Yeni seçimler yapıldı ve yeni gelenlerle birlikte yeniden oluşturulan meclis 23 Nisan 1920 günü Ankara'da toplandı. Anadolu'da ulusal bir iktidar artık güçleniyordu. Mustafa Kemal, tüm savunma kuruluşlarını ve komutanları ulusal davayı kazandıktan sonra hainlikleri görülen yöneticilere karşı daha güçlü savaşabiliyor, suçlu olanları yakalatıyor veya sürdürüyordu. Hele ayaklanma girişimlerinde bulunanlara karşı son derece katı ve acımasızdı. Ulusal iktidarın zamanla güçlenmesi, tüm halkın desteğini alabilmesi, yabancı devletlerin de ilgisini çekti ve sonunda Anadolu yönetimini kabul ederek ilişki kurmaya çalıştılar. Dipnot 7. Ahmet Cevat Emre. İki Neslin Tarihi, İstanbul 1960, sayfa 553. Bu ilişkiler daha sonraları iyice gelişti ve padişahın kaçmasından sonra yeni Türkiye devletini tanımaya kadar gitti. Ulusal akım bir başka anlamda siyasal gücün kazanılmasını ve buna dayanarak gerekli siyasal ilişkilerin kurulmasını sağlamıştı. İstanbul ve çevresiyle Batı Anadolu bölgesi sosyoekonomik yönden gelişmiş bölgeler oldukları için ulusal bir direniş eylemi için elverişli bölgeler değillerdi. Bu bölgelerde toplanmış bulunan azınlıklar nesnel ekonomik çıkarları ve öznel politik amaçları açısından kozmopolit olarak kalmak ve ülke işlerinin dışında tutulmak yanlısıydılar. Öte yandan İstanbul toplumsal yapısı açısından tarihten gelen gelenekçiliğin tek koruyucusuydu. Bu nedenlerde Mustafa Kemal, Anadolu'nun doğusundan işe başlayarak ortasına doğru gelmiş, buranın geri kalmış halkının ulusal kurtuluş için yeterli koşullarına dayanarak gerekli destekleri sağlamıştı. Doğu ve Orta Anadolu'nun halkı bütünleştirildikten sonra Batı Anadolu ve İstanbul halkı da bu birliğin içinde yer alacaktı. Büyük kentlerdeki aydınlar batılı eğitim aldıkları için Batı ülkelerinin koruyuculuğunu istiyorlardı. Türkiye'deki eğitimin yabancı kültür propagandasına dayanması bu durumu hazırlıyordu. Jön Türkler ancak bu aydınlar üzerinde etkili olabilmişlerdi. Halk ekonomisini kısmen Türkleştirerek ulusal burjuvazi oluşturma yolunda atılan adımlar elverişsiz koşullarda gelişiyordu. Savaşlar kara borsa ve rüşveti yaygınlaştırdığı için ekonomik bozukluklar giderek artıyordu. Yatırımların çoğunu devlet yapmakta ve silahlanmaya öncelik tanınmaktaydı. Bazı toprak sahibi memur ve subay gibi savaş zenginleri, ticaret ve spekülasyon işleriyle uğraşmayı yeterli gördüklerinden endüstri alanına yönelmiyorlar, yalnızca ticarette azınlıklarla yarışmaya öncelik veriyorlardı. Kıyı kentlerde oluşmaya başlayan yarı proleter karakterli işçi sınıfı sayısal açıdan yetersiz bir durumdaydı. Endüstri, küçük el sanatlarından öte bir üretime geçemiyor, fabrika ve maden işçiliğini ise köylüler geçici bir iş olarak yapıyorlardı. Örgütlenme ve özellikle sendikacılığın geri kalması, emekçi kesimleri dağınık ve zayıf bir düzeyde bırakıyordu. Genel olarak o sıralarda Türkiye'de bir işçi sınıfı yoktu denilebilir. Anadolu'nun dört bir köşesinde başlayan ulusal kurtuluş akımının dayanabileceği ve siyasal anlamda etkinlik sağlayabileceği toplum kesimleri veya sınıflar daha belirli bir düzeyde gelişmemişti. Bu toplumsal durum karşısında Jön Türklerin yenilgilerinden sonra devlet egemenliğini yeniden ele geçiren Osmanlıcılık yandaşları eski politikalarını özgürce uygulayabilmek için meydanı boş bulmuşlardı. O sıralar toplumun herhangi bir kesimi yönetimin politikasına karşı çıkabilecek ağırlık kazanmaktan uzak bulunuyordu. Toplumsal yönden Türk Kurtuluş Savaşı'nın nedenlerini, yapısını ve gelişimini açıklayabilmek için Osmanlı Devleti'nin yapısına inmek gereklidir. Bu açıdan bakıldığı zaman Kurtuluş Savaşı'nın daha önceki olayların uzantısı olduğu görülür. Ulusal Kurtuluş Savaşı, dışarıda emperyalizme ve kapitalizme, içeride de yıkılmakta olan Osmanlı düzenine karşı gelişen bir savaştır. genel çizgiler içinde ele alındığı zaman Kemalist eylem yaklaşık olarak bir yüzyıldan beri sürüp gelen devleti kurtarmak ve çağdaş uygarlığa dönmek çabasının en güçlü ve köktenci girişimidir. Anti-emperyalist yapısıyla kendinden önceki benzer eylemlerden kesinlikle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'na yol açan altyapı sorunları, Batı'nın teknolojik üstünlüğü yüzünden kapitalist Avrupa'nın ekonomik sömürgesi durumuna gelmiş bulunan Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik çöküntüsünün sonuçlarıdır. Yüzyıllardır süren ekonomik çöküntü imparatorluğu 20. yüzyılın başlarında kesin yıkılışın eşiğine kadar getirmiştir. Dipnot 9. Oya Sencer, Türk Toplumunun Tarihsel Evrimi, Habora Yayını, İstanbul 1969, sayfa 48-49. Merkezi devlet geleneğinin yıkılması, geleneksel sınıf yapısının çözülmesi, düzeltmeci yöneticilerin yönetimde etkinlik sağlamaları eski yapıyı yozlaştırmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın öncü kadrosunun büyük çoğunluğu ordudan gelmiştir. Batıya dönük, anayasacı, meşrutiyetçi ordu kanadından gelen subaylar, Mustafa Kemal ile beraber savaşın çekirdek kadrosunu oluşturmuşlardır. Yöneticiler açısından bir kadro eylemi olarak başlayan savaş, ulusallık boyutuna ulaştıktan sonra tüm halkın ve diğer toplum kesimlerinin desteğine sahip olmuştur. Ağalar ve eşrafın çoğunluğu da destekleyenler arasında yer almış, bir kısmı da iç ayaklanmalara neden olmuş ve bunları yönetmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın gerçek sınıfsal temelini oluşturan batıcı ve düzeltmeci bürokrasi, savaş kadrosunun çoğunluğunu oluşturmuştur. Yönetici kadro içinde etkisini yitiren bazı din adamları, işgal görmemiş ve bölünme tehlikesi bulunmayan bölgelerde büyük topraklara sahip bazı güçlü aileler, padişah ve saray çevresi ise tümüyle ulusal kurtuluş eyleminin karşısında yer almıştır. Ulema kesiminin kalıntıları ise Kurtuluş Savaşı'nın kesinlikle karşısında olmuştur. Bürokrasinin batıya dönük düzeltimleri, ulema kesiminin tüm yeniliklerin karşısında yer almalarına yol açmıştır. Din adamları ve ulemadan Kurtuluş Savaşı'na katılanlar kişisel davranmışlardır. Savaşın yönetici kadrosunun sınıfsal çeşitliliği ve her sınıfın da düşünce açısından kendi içinde bütünlük göstermekten uzak bulunması, olaylar geliştikçe ulusal kurtuluş kadrosundan kopmalarına neden olmuştu. Müslüman halkı ulusal eyleme karşı kışkırtmak isteyen padişah ve saltanat çevreleri din ve aile bağlarından yararlanıyorlardı. Artık kimsenin askere alınmayacağına, vergilerin kaldırılacağına söz veriyorlardı. Ancak politik bakımdan geri kalmış bu toplumsal grupları böylesine bir propagandayla etkilemeye çalışmak uzun süre sonuç veremezdi. Nitekim bir süre sonra bu kesimlerden de kopmalar oldu ve bazıları ulusal savaş içinde yerlerini aldılar. Ulusal savaş utkular kazandıkça karşı kesimlerden katılmalar daha da fazlalaştı ve sonunda Kurtuluş Savaşı tüm ulusun malı oldu. Kemalist eylem anti-emperyalizm çatısı altında tüm ulusalcı güçleri belirli bir sürede toparladı ve örgütlü birlik durumuna getirdi. Halife veya padişahın kişiliğinde ülkenin güven altına alınamayacağını bilen Mustafa Kemal buna karşı çıkmak için Kurtuluş Savaşı'nın başarısını bekliyordu. Kemalist eylemin devrimciliğini dışa ve içe karşı kurulan ikili cephe belirler. Program, eylem ve örgütlenme açılarından Jön Türk ve İttihat Terakki akımlarının çok ötesine gidilmiştir. Eylemin askersel gelişmesi ve politik boyutlar kazanması için her şey yapılıyordu. Devrimlerin politik yön kazanmaları aynı zamanda demokratik bir nitelik edinmeleriyle oluyordu. Halkın genel istek ve egemenliği bir merkezi güç tarafından temsil edilirse devlet kurulabilirdi. Kongrelerde temsil kurulu bu nedenle seçildi. Mustafa Kemal önce hükümet sonra da devlet kurarken Jön Türklerle İttihat Terakki birikimlerinden yararlandı. Bir ölçüde gelişmiş haberleşme ağı aracılığıyla Anadolu'da eylemin politik altyapısı ve birliği sağlanabilmişti. Yeni kurulan devlet yöneticilerinin yetenekleri ve yapıları açısından cumhuriyet yönetimi için gerekli olan bazı ögeleri içinde taşıyordu. Bu nedenle ulusal akımın öncüleri var olan eski kurumları değiştirmeden onları yeni düzende egemenlik ve denetim araçları olarak kullanabilme olanağına sahip bulunuyorlardı. Eski yürütme organlarının yeni yönetime kolayca uyabilir nitelikte olmaları, ulusalcıları yeni bir siyasal altyapı kurmak üzere kitleleri bilinçlendirme ve onlarla birlikte çalışma zorunluluğundan kurtarıyordu. Gene bu nedenle halk kitlelerinin sürekli olarak eyleme geçirilmeleri ve yeniden örgütlenmeleri de gerekmiyordu. Var olan eski kurumlar yeni koşullara uydurularak yeni devletin ve ulusal kurtuluşun kurumları olmaları sağlanmıştı. Merkezde olduğu gibi iller düzeyinde de eski kurumlar ulusal kurtuluş için seferber edilmişlerdi. Ulusal birlik yolunda iç ayaklanmalar büyük engeller çıkardı.